bilmekte yarar var. İnsanda beyin ve davranışların gelişimi, evrimi ve beyni bu kadar sade anlatan görsellerle ve diliyle hiçbir kitap okumadım.
Bilimsel olarak bile çoğu insanın daha üstün bir yaratık olduğuna, hayvandan üstün olduğuna inanıyorlar. İnsan hayvandan üstün değil, hayvandan farklı.
Kelimeler bizim çok önemli işi kurma araçlarımızdır. Çünkü gençler beni uyardılar. Çocukluktan çıktık. Yetişkinliğe girdiği zaman gelip uzmana soracaksınız. Biz şimdi ne yapalım?
Merhaba, ikinci bölümümüzde sizlerle birlikteyiz. Çok keyifli bir sohbet yapıyoruz. Biz umuyoruz sizler de zevk alıyorsunuzdur. Ben sevgili Profesör Doktor Ali Taşçıoğlu'nun kitapta yazdığı bir bölümle başlamak istiyorum. Cahillik bir konuyu bilmemek değildir. Bir konuyu bilmeyen kişi o konu hakkında bilgisi az veya bilgisizdir. İsterse bilmediği konuyu okuyup öğrenebilir. Kimse her şeyi bilemez. Cahil bir veya genelde birçok konuyu yanlış bilip bildiğinin yanlış olduğunu bilmeyen ve yanlışta direten kişidir. Şüphecilik ve sorgulaması olmadığı için cahile cahil olduğunu anlatamazsınız. Bu çok güzel ve içinde bulunduğumuz sıkıntılı durumunda çok güzel özetlemiş. Kimseye bir şey anlatamıyoruz. Yani cahile cahil olduğunu anlatamıyoruz hakikaten ve sizin de bir sözünüz vardır Haluk Bey, dersiniz ki bilmeyen bilmediğini bilmez. Şimdi bu kadar bilinmezlik içerisinde aslında bilim de bir yandan ilerlerken ama belirli aralıklarla da değişirken bilim. Fizik olmadığı için diğer bilim dediğimiz şeyler. Şimdi aslında bu bölümde işlemek istediğim şeyler regresyon, haz, regresyon değil tabii ki agresyon, haz ve birazcık narsisizme de gelmek istiyorum. Çok aslında kullanılan ama tam olarak da ne olduğu bilinmeyen veya herkesin ağzına birazcık pelesenk olmuş bir kelime diyeyim. Şimdi burada Ali Bey siz diyorsunuz ki enerjinin etkin kullanılması yaşamın temel prensibi haline geldi gelişim esnasında diyorsunuz ve avlanmaktan bahsediyorsunuz aslında devam etmek için biz enerjimizi yani metabolizmamız gerektirdiği için galiba avlanıyoruz. Fakat bir noktada bu avlanma işi hazza dönüşüyor ve aslında kişi fizyolojik olarak ihtiyacı olmadığı halde avlanmaya başlıyor. Bunun nedeni nedir?
Onun nedeni, şimdi avlanmanın esas temel nedeni enerjiyi elde etmek. Hı hı. Enerjiyi bitkiyi yiyerek enerji elde edebilirsin veya da hayvanı yiyerek elde edebilirsin. Onun için hayvanı avlıyorsun. Evet. Ama hayvanı yetiştirirsen, bilmem ne yaparsan, domestike dedikleri yani evcilleştirirsen, şey yaparsan, yumurtasını yersen, o zaman hayvan avlaman için bir sebep yok. Zaten gıda orada var.
Evet.
Git al ye veya da süpermarkete git. Şeyini al ya. Neden o şey? O beynin fizyolojik yani fiziksel yapısından daha çok beynin oluşturduğu kişilik yapısından dolayı olan bir şey.
Peki bu nasıl oluşuyor? Beynin kişilik yapısı sizin zihinsel mekanizma dediğiniz şey mi?
Ona şey diyorlar, mind diyorlar. Esasında zihin oluyor. Evet, zihinsel mekanizma. Yani mesela ben size söyleyeyim, herkesin şeyi aynı. Benim beynimle senin beynin arasında bir fark yok.
Hatta hayvanların beyni arasında bile bir fark yok neredeyse.
Çok az bir fark var ve aynı şablondan gelişmiş.
Geliyoruz,
olan
evet.
O hayvan daha değişik şekilde geliştirmiş sen. Ama mesela Haluk Bey ile benim beynim arasında bir fark esasında var da yani yok.
Ne fark var ne fark ne?
Hayır ben niye gülüyorum? Şimdi ben daha beyinli olduğuma karar verdim. Ali Bey de kendisinin daha beyinli.
İzniniz de sizin.
Ha mesela... Tamam mı? Şimdi beyin aynı beyinde. Neden o ikimiz farklı karar veriyoruz?
Ben mesela en zeki ben olduğumu düşünüyorum ama mesela söylemiyorum şu anda. Bir de o var tabii.
İşte bütün şey bu
var.
Zihniyet.
Tabii.
Yani bu beyinden farklı bir şey senin oluşturduğun kişilik. Hani sakin adam var, bilmem ne adam var. Yok agresyon dediğimiz agresif adamlar var, bilmem neler var. Bütün bunlar hepsi beynin oluşturduğu kişilikle ilgili. Beynin fiziksel yapısıyla ilgili değil. Zaten orada işin içine psikoloji dediğin şey giriyor.
Siz burada çok güzel yazmışsınız 92. sayfada. Sonuçta insan türünün beyni diğer türlerin beyinlerinden üstün mü sorusunun cevabı hayırdır. İnsan beyni kendi türüne özel ve farklıdır. Bu çok önemli bir şey. Yani siz diyorsunuz ya üstün değildir, farklıdır ama aynı şablondan gelmektedir birçok yapıyla. İnsan zeka seviyesini ölçen IQ testlerine geliyor söz. Burada çok güzel bir sözünüz var. Ben gülmekten çatladım burayı okurken. Diyorsunuz ki IQ testleri daha bir türün farklı bölümlerini oluşturan bölge ve farklı ırkların farklılıklarının getirdiği zeka oranı ortalamalarını bile ölçemiyor.
Ölçemedi.
Evet. Buna rağmen insanın türsel zekasının diğer türlerden daha üstün olduğunu iddia etmesi ve bunu sahip olduğu beyne bağlaması yalnızca türünün ne denli akılsız olduğunu belirtisiniz.
Akıllı bir adam değil.
Yaşadığı ortamın eko dengesini ne denli aptalca bozduğu görülünce ki çok doğru. Kesin olan insan türünün dünya gezegenindeki en çirkin, en eksik beyinli ve en aptal türü olduğu açıktır. Başka hiçbir tür yaşadığı gezegendeki ekosistemi ve kendi türünü insan gibi yok etmiyor. Şak şak şak şak şak.
Rica ederim.
Şimdi ben bunu gülmekten çatladım tabii. Size dediğim, gönderdiğim bölüm buydu. Bazı kişilere gönderdim. Akılsızlık. Şimdi çünkü akılsızlık, bunu düşündüm ben. Birine akılsız dediğiniz zaman aslında hakaret olarak algılanıyor. Halbuki siz burada akıl, akılsız. Siz bunu olumsuz bir sıfat olarak kullanmıyorsunuz. Yani mi? Bilmiyorum. Ben öyle düşündüm. Yani
üstün o kadar, sıfatı olarak kullanmıyorum.
Üstün, yani o kadar hani akıllı bir tür değil. O kadar akıllı değil. Akılsız aksine diyorsunuz. Ben burada bir aşağılama ve hakaret görmüyorum açıkçası. Bir gerçeği görüyorum ben.
Evet. Gerçek acı gerçek. Yani.
Evet.
İşte onun için
ama bir sürü kişi psikolojileri gereği hocam bunu kabul etmekte zorlanıyorlar.
Neyi?
Ali hocamın dediğini.
İnsanın sadece farklı olup...
Hatta siz de eve zorlandınız.
Hayır ama çok ilginç bir nokta geliyoruz. Eğer kişi psikolojik alana, ben kendi yorumumu katacağım burada, bir şeyi sistem tanımıyorsa orada iki olasılık vardır. Bir, zaten algılanacak bir şey söylememiştir. Yani saçmalıyor. Olur. İki, algına eğer bilgi düzeyi uygunsa yanlış biliyor diyebilir. Veyahut ben onun söylediklerini tam olarak bilmiyorum diyebilir. Bunu niye söylüyorum hep? Biz çünkü bazı kelimeleri günlük yaşamda kullanırken özellik hanesine sokmuşuz. Birisine akıllı dediğimizde olumlu bir şey çıkıyor ortaya.
Tabii.
Halbuki bilmiyor dediğimizde
muhteşem bir şey çıkıyor.
Biliyor dediğimizde bir emek ürünü çıkıyor ortaya.
Evet.
Yani biliyor, öğrenmiş demektir. Ama akılsız dediğimizde onun yapacağı bir şey yok. Çünkü zaten aklı çalışmıyor. Akıllı dediğimizde de yapacağı bir şey yok. Çünkü o doğuştan var olmuş hanesine giriyor. Bu nedenle ben beyin olayına baktığım zaman biz İnsanın niye 5 parmağı var onu da bilmiyoruz. Yani niye 4 değil de 5? Ama 5 parmağa bakıyoruz. Bak hepsine aynı parmaklara özen gösteriyor. Psikolojik alana gelince özellikle çocukluktan çıkıp bu yetişkinliğe giriş dediğimiz bölüm, günlük dilde biz ona gençlik diyoruz. Orada o gence bilgiyi nasıl aktaracağımız çok önemli olacak. Anneye babaya ben bu işin profesyoneli olarak nasıl bir tutum takınmalıyım ki, ne önermeliyim ki o evladına akıllı hanesine sokabilsin. Çünkü biz günlük meselede birini akıllı dediğimizde, demin söylediğimi tekrar edeceğim, olumlu bir şey söylüyorum. Ama akıllı olmak demek iki anlamı olabilir. Bir, bilgi sahibidir. İki, yetenektir. Doğuştan var olmuştur. Şimdi bunun ikisinin ayrımını yapmak bir profesyonelin işidir. Mesela Ali'nin söylediği çok güzel bir şey var. Zeka testi dediğimiz şey bilgi ölçmektir aslında. Yani orada başka bir şey yok. Yani kelimeleri söyler arka arkaya, rakamları söyler, bunları say der, bunları söyle der. Bunları birleştir der, bunları ayrı der.
Akıcı zeka şimdi. Akıcı zeka.
Tabii. Yani bilgi ölçer.
kristalize zekada bilgi ölçüyor. Çünkü iki tane var. Bir şimdi akıcı, bir kristalize.
Günlük yaşamda biz bilimsel alanın tartışmalarını bilgi eksikliğimizden dolayı günlük uygulamaya monte etmek riskine sahip. Ne demek monte etmek? Bilimin bir tartışması günlük yaşamımızda bize hiç yol göstermez. Yani yer çekiminin ne olduğunu bilmek veya bilmemek veya ne olduğunu bilmek arabayı nasıl kullanacağımızla ilgili hiçbir şey göstermez bize. Yer çekimi nedir diye bilim insanları tartıştıkları zaman onların alanıdır. Yani yerde ne var ki çekiyor veya ne var ki itiyor. Ama ben derim ki ben yürüyorum, arabayı kullanıyorum. Anne babanın evlatlarıyla ilgili, yani gençlerle ilgili bilgi sahibi olmaları gerekir. Bilgi sahibi.
Özellikle kendi evlatlarıyla ilgili olarak mı? Genel olarak bir gencin gelişimi
evlatlarıyla ilgili. Çünkü evladının özelliklerini de bir uzman söyleyecek ona.
Yani evladıyla ilgili birlikte bir uzmana gidip danışmalı.
Tabii ki. Nasıl bir aylıkken, iki aylıkken, üç aylıkken, beş aylıkken hep gidiyor soruyor. Ne zaman yedireyim, ne zaman temizleyeyim, ne zaman öğreteyim. Çocukluktan çıktıktan sonraki dönemde de aynı şablonu kullanmamız gerektiği kanısına varıyorum. Çünkü tartışma ortamı çok geliştirici bir ortamdır. Hatta iş insanlarının yaptıkları çok ilginç bir şey var. Bilim insanlarını bir araya topluyorlar. Bir konu veriyorlar. Sizin diyorlar bir tek göreviniz bunu tartışma. Sizin başka bir göreviniz yok.
Fikir. Şey.
Evet. Bilgi alışverişinde bulun.
Brainstorming dediğimiz şey.
Mesela. Orası ama. Ama onun uygulamayla bir bağlantısı yok. Onu çünkü o üreticinin sahibi, fabrikanın sahibi neyse, işletmenin sahibi, ona göre insanlara ne yaparsam bunlar
devreye öğrendikleriyle
yapacak. Şey yapıyor. Bravo. Günlük yaşamda da bizim uygulamayla bilimsel tartışma kavramlarını birbirinden ayırmamız gerekir. Çünkü o tartışılan bir alandır ve gelişmeyi sağlayan bir alandır aslında. Bilim insanları birbirleriyle kavga ederler biliyorsunuz. Felsefede bunu çok daha fazla yaşarız. Hep birbirleriyle tartışırlar. Ve birbirlerini beğenmezler. Ve bu gelişmenin bir aracıdır. Yani birisi bir şey söylediğinde herkes onu beğenirse gelişme ortadan kalkar.
Değişiklik ortadan kalkar.
Tabii.
Şimdi ben tabii çok güzel konuşuyorsunuz sizleri dinlediğim zaman, bu kitabı okuduğum zaman. Allah'ım ne kadar güzel. Herkes okusa keşke, anlasa. Bir de bir uyarıda bulunmak istiyorum okuyuculara. Eğer başlarsanız kitaba lütfen birazcık bazen şey olabiliyor. Bilmediğimiz bir konu olduğu için mesela başa dönüp okumak gerekebiliyor. Fakat mesela bir 20. sayfadan sonra akmaya başlıyor. Ama her kitapta öyledir. Benim bir ilkokul öğretmenim vardı, Allah rahmet eylesin. Herhangi bir kitaba başladığında 30. sayfaya kadar bir oku derdi. Hani çünkü o kitabın sizi bir içine alması gerekir. Yani öyle... Yoksa hani ikinci sayfada hiçbir kitap bizi içine almıyor. Dünyanın en güzel kitabı da olsa içine almıyor. O yüzden bunu ufak bir uyarı olarak paylaşmak istiyorum. Şimdi bu dediğiniz evet çok hani teorik olarak, bilimsel olarak çok güzel bir şeyden bahsediyorsunuz. Ancak şimdi ben şöyle düşünüyorum. Kişi doğuyor, işte beynimiz gelişiyor. Bir çevreye maruz kalıyor ve zihnimiz oluşuyor. Kişiliğimiz oluşuyor aslında. Zihin dediğimiz şey bir anlamda kişilik.
Kişilik tabii.
Aynen öyle. Şimdi sonra bu kişinin çocuğu oluyor. Bu kişilerin bir kişilik oluşuyor, sonra başka bir kişilik oluşuyor. O iki kişilik bir araya geliyor, bir çocukları oluyor. Şimdi herkesin evinde gördüğü, yetiştiği bir sistem var. Bir kişilik apayrı bir ortamda yetiştiyse, öteki kişilik apayrı bir ortamda yetiştiyse. Şimdi bu çocuk nasıl yetişecek? Bir kişi diyorsa ki ben gideceğim danışacağım, öteki diyorsa ki hayır ben ne dersem o olacak.
Yetişkine mi döndük şimdi?
Hayır, çocuğa döndük. Yani iki yetişkin. İki farklı yetişkinden nasıl bahsediyorum. Bir tanesi diyor ki evet uzmana danışacağız. Baba demiş olsun bunu. Anne diyor ki hayır ben ne dersem
işte
o olacak.
Yetişkinden bahsediyor, evet.
Evet. Çocuğa ne yapacağız orada? Ne olacak orada?
Şimdi anneyle baba kavga edecek.
Tabii çok kavga edecek. Belki boşanacak. Sonra belki çocuk belli bir yaşa gelecek. Genç olacak. Genç kavga etmeye başlayacak bu sefer. Ve hani burada aslında çok sağlıklı bir yapı var. Gencin aslında bence ebeveynleriyle kavga etmesi güzel ve sağlıklı bir durum. Çünkü varoluşunu geliştiriyor, ortaya koymaya çalışıyor.
İşte ben öyle kavga dediğimizde
sıkıntı oluyor.
Sıkıntı oluyor.
Psikolojik doğum diyelim. Genç bakıyor diyelim. Öğreniyor diyelim.
Evet.
Bunlar çok güzel. Ancak bazı yapılar var ki diyebilir ki evladına sen benimle ne biçim konuşuyorsun?
Dedi.
Dedi.
Şimdi eğer bunu söylediğinde
evet.
Çocuğuyla ilişkisi bozulduğunu fark ederse
evet.
Veya içinden bir ses ya bunu sen bana niye yapıyorsun dediğinde bunun çevirisi ben bunu niye yaptığını ve bana bunu niye yaptığını demek ki bilmiyorum.
İnşallah öyle çevirir. Ben bilmeyen bir kişinin
tamam,
bunu
işte
böyle...
Biz burada söylüyoruz. Sizin de amacınız ya bu ne biçim
öyle
iş yapıyor?
Düşünsün diye. Esasında evet. Sen haklısın. Hiç kimse öyle düşünmüyor.
Düşünmüyor. Yani bir uzmana gitmesi lazım ki. Ya ben evladıma böyle dedim. O da bana mesafe koydu.
Uzmana gitmesi için uzman ihtiyacını hissetmesi lazım.
İşte bilmeyen bilmediğini bilemez. Nasıl
sizin bahsettiğiniz ben bir şey yapamam. Kişilik bozukluğudur. Kişilik bozuklukları zaten uzmana gitme ihtiyacını hissetmez. Çünkü kendisi gayet rahattır.
Ha. Başkasına sıkıntı verir.
Ha, mesela psikiyatri, tabii psikiyatriye gidenler nevroz dediğimiz şeylerdir. Yani sıkıntı çektiği için gider. Ama son derece kişilik bozukluğu olan ki bizim toplumumuzda çok vardır. Bu coğrafyanın en önemli özelliğidir. O kadar kişilik bozukluğu olan insan psikiyatriye gitmek gereğini duymaz. Ve bunu kendine hakaret sayanlar çünkü kendisiyle bir şikayeti yok ki o daha haklı.
Tabii.
Ben en güzelini yapıyorum, ben şey yapıyorum. Allah bilir, çocuğun babası hiçbir şey bildiği yok der.
Veya annesi neyse.
Her neyse yani karşı
taraf neyse. Ben çünkü öyle örnek verdim biliyorum. Bu noktada şunu sormak istiyorum hocam. Ne oluyor da bir kişinin beyninde bunlar oluyor mesela?
O büyük bir yani bir eğitim şeyi. Bak gayet basit bir şey söyleyeceğim. Haluk biraz önce bahsederken yer çekiminden bahsetti. Hani yer çekimi tartışılmaz, fizikseldir. Yer çekimi tartışılmaz. 4 tane kuvvet vardır. Enerji, o da tartışılmaz. Hı hı. 4 kuvvetin 4 maddesi vardır. 4. maddeyi bulamadılar. Graviton yok. Yani yer çekimi maddesi bulunamadı. Ama diğer bütün çekimi, bütün bunlar fizikte, bunlar kesin olan şeylerdir. Ama yer çekimi kanunu dediğin anda yer çekiminden bahsediyorsun.
Evet.
Halbuki kanun kitle çekim kanunudur. Hı. Şimdi kitle çekim kanunu dediği zaman o zaman çiçekler de birbirini çekiyor, insanlar da birbirini çekiyor. Kitlesi olmayan şeyler de enerji olarak birbirini çekiyor. Ama sen ona yer çekimi kanunu dediğin zaman bir sınırlandırma getiriyorsun veyahut da bir ön yargı getiriyorsun. İşte bu ön yargı, bu sınırlanmalar, bunların kabullenmesi kişilik yapısında insanların kötü taraflarını veyahut da iyi taraflarını oluşturuyor. Halun dediği gibi kelimeler çok önemli. Ama kelimeleri çok iyi kullanmak lazım.
Doğru.
Bugün bizim toplumumuzda şu anda reklamı yapılan, harika yapılan kahkahalarla gülecek dangalakça bir laf vardır. Organik et. İnorganik et nasıl oluyor ben onu da anlamadım. Ama adam organik diyor, organik et diyor ve bu tartışılmıyor artık. Yani et organik mi, inorganik mi bilmem ne, organik tavuk yumurtası. Adama gitti ki ben inorganik tavuk yumurtası istiyorum. Acaba bulabilir miyim? Acaba bulabilir misin?
Anlamaz ki inorganiğin ne demek olduğunu.
Artık anlamıyor. Yani şey öyle bir işte bu da toplumsal cehaletin sonucu.
Tabii çok maalesef.
Yani iletişim kullanmak için bir insanla onu da anlasın. Müşterek lisanınız olması lazım. Müşterek lisanınız olmadığı takdirde Haluk psikiyatrist olarak konuşursa ben beyin cerrahı olarak konuşsam biz anlaşamayız. Ya da çok az anlaşırız.
Evet.
Ben çok zeki olduğum için yok.
Siz onun işte seviyesine inebilirsiniz.
Yani şeyle de uğraşıyoruz.
Kolay gelsin.
Ama hakikaten anlaşamayız.
Evet.
Yani Haluk'un psikiyatrik anda konuşma da şeyine kavrayamazsanız ne dediğini farkına varmıyorsunuz. Ben tutup psikiyatrik beyin cerrahisi jargonu dediğimiz bir şeyle konuştuğum takdirde müşterek lisanımız Ve toplumda bu müşterek lisan yok. Ve bu müşterek lisanın olmaması da teşvik ediliyor şu anda.
Evet, maalesef.
Yani bilgisizlik ve müşterek lisan olmaması. Yani yer çekiminin ne önemi var? Bilmesen de olur.
Tabii.
Ama diyorlar, bir düşünce var. Yer çekimi çok evet. önemlidir, bilsen iyi olur.
Tabii.
Sana yararı olur yer çekimi bilmesin. Ha bilmeyebilirsin ama bilirsen inan iyi olur, öğren. Bu teşvik edilmiyor. Ha canım bilmene ne gerek var diye bilmem ne diyor. Yani şimdi o zaman iş çıkmaza gelişiyor. O zaman da toplum seviyesi, sosyal seviye, kişisel seviyesi, mutluluk seviyesi düşüyor.
Evet. Şimdi şöyle bir şey fark ediyorum kişilerde. Bunu uzun zamandır hani Ali Közbay'la da konuşuyoruz. Buraya konuk olan başka çok kıymetli psikiyatristlerle, klinik psikologlarla da konuştuk. Ben kendim yazdım da bunu. Çok önem verdiğim bir konu. Kişiler genelde bir problemleri olduğu zaman çok az kişi bununla yüzleşmeyi istiyor. Çok az kişi benim gözlemlediğim, belki çoktur da benim gözlemlediğim kişiler genellikle ondan uzaklaşmak, o acıyı yaşamamak, o sorunla yüzleşmemek, yokmuş gibi yapmak, gözünü kapatıp görmediğinde görmemek. Hani çocuklar gözlerini kapattıklarında hani kaybolmuş zannederler ya, ben bizim toplumdaki bir sürü kişiyi onlara benzetiyorum. Geçen gün bir dertleşme mahiyetinde bir ses kaydı paylaştık biz Plum'dan. Ben ilk defa hayatımda doğaçlama, şu içinden geçtiğimiz dönemle ilgili olarak da. Yani bilimselliği geçti. Hani bilimsel olma şeyini bir yana bıraktım. Kişiler bunların kendilerine zararlı olabileceğini nasıl hani bu göremiyorlar onu merak ediyorum. Bu kadar kişi, bu kadar uzman artık daha fazla var. Diyorlar ki bakın hani İngilizce'de bir laf vardır ya, the only way is through. Yani bu sıkıntının ancak içinden geçebilirsiniz. Yani bunun ortasından dolaşmak, kenarından, tepesinden bakmak yokmuş gibi. Bunlar bir işe yaramaz. O orada durmaya devam eder. Hatta katlanarak durur. Bir şeyle de son bağdaştıracağım bunu. Son zamanlarda bu Gabor Mate diye bir Kanadalı bir tıp doktorunun kitabını okudum. Bilmiyorum okudunuz mu hiç?
Hayır okumadım.
Aslında çok kişinin okuduğu, benim belki biraz okumakta geç kaldığım, stres ile otoimmün hastalıkların ilişkisine bakmış. Yani çok aslında ciddi bir tıp doktoru. Hani böyle tıbba inanmayan öyle biri değil. Ama psikolojinin aslında yani insanın, kişinin psikolojisinin bazı rahatsızlıklarda ne kadar önemli olduğunu çok güzel vaka çalışmalarıyla gösteriyor. Uzun süre nelere yayılan bir çalışma anladığım kadarıyla. Ve şimdi bunları da gördüğüm zaman ya bu kadar delile rağmen bu insanın beyni akılsız diyorsunuz ya, yani bu beyni hani kullanmak için acaba kişinin kendisini eğitmesi mi gerekiyor diye düşünüyorum. Veya birilerinin o kişiye beynini kullanması gerektiğini öğretmesi mi gerektiğini.
Evet. Yani kişinin...
Biraz uzun bir soru oldu ama hayır, cevap kişinin, çok az ve öz.
Kişinin...
Evet.
Bizim şey dediğimiz... Konektom, onu kitapta söylemiştim. Yani evet. Kişinin mevcut beyin sinir hücreleri, nöronları arasında ne kadar çok ilişki kurarsa o kadar fazla genişliği, o kadar güzelliği, o kadar seçme şansı oluyor. Siz bunu genişletirseniz zevkli. Daraltırsanız daraltıyor da. Daralttığınız zaman öğrendiğiniz şeyler kısa yol oluşturuyor.
Evet.
Asfalt oluyor, yapıyor. Diğer yere gitmek ihtiyacını hissetmiyorsun. Mesela çok enteresan. Kadın beyniyle erkek beyni arasında fark var mı diye sorular sorarlar. Kadın beyniyle erkek beyni farklıdır. Neden farklıdır? Gayet basit bir şey söyleyeyim. Sabahleyin kalktın. Bir yere gitmek istiyorsun. Birdenbire bir bakarsın. Okula gitmişsin. Halbuki niyetin okula gitmek değil. Fakat her gün okula gidersen... Okula gitme yolu öyle bir hale gelir ki
otomatik.
Boş kaldığın zaman otomatik mi? Çünkü yol genişliyor, şey yapıyor. İşte erkek beyni yollarını çok rahat genişleten beyindir. Çok kısa sürede gider. Zamanlama olarak da, saniye olarak da kadından çok daha hızlı düşünür. Ama o yolda bir tıkanıklık olduğu zaman alternatif yolu yoktur. Kadın alternatif yol doludur.
Yani ben oradan biraz şey yapar. Anneliğe bağlayabiliyorum, biliyor efendim? Musunuz? Anneliğe.
Olabilir.
Şöyle yani hormonal doğum olabilir. Yapması şart değil kadının. Yani annelik derken anne olabilme potansiyeli olan ve anne olan. Çünkü pratik zekanın gelişmesi gerekiyor ya o tip şeylerde biraz. Onu fark ediyorum bir canlıyı yetiştirirken.
Olabilir.
Ben kendimde çok gözlemlemiştim.
Olabilir ya mesela kadınlar
hani belki
için.
Belki o yolların gelişmesinin hani kadınların uykusunun daha hafif olması gibi çocuğu duyabilmek için.
Gibi olabilir.
Şeyler var ya,
olabilir ama mesela benim uykum da çok hafiftir. Gece yarısı yattığım zaman hemen kalkarım çünkü asistan da beti tutarken öyle uyuyamaz. Evet, alışkanlık. Ama ben sana bir şey mesela kadınlar hakkında bilinmeyen bir şey söyleyeyim.
Buyurun.
Kadın temeldir.
Biliyorum, kitabınızda yazıyor.
Evet.
Ama erkekler dünyasında yaşadığımız için.
Tabii.
Saçma sapan bir şey. Yani, ne dünyası? Yahu bilimsel olarak şey olarak kadın temeldir ya.
Yani embriyo aslında XX. Sonradan XY oluyor.
Hayır, embriyo XX, XY olması şey zaten yani onu şeyde Adem ile Havva'nın.
Ha. Yani
Adem ile Havva'nın şeyi demesi. Tabii. Yani Tanrı gece yarısı bahçeye giriyor. Adem'in kaburgasını çalıyor. Kaburgasından yani Adem'den aldığı bir parçayla kadını yaratıyor. Kadın XX. Adem XY. XY'den bir parça alırsan sıfır. XX'den bir parça alırsan XY olur.
Ne gülüyorsunuz Haluk Hocam? Niye gülüyorsunuz?
Mantık yani şey. Yani... Yani hakikaten yani
evet.
Tanrı
yani
yaratırken
bilimsel olarak öyle yani.
Yani hani, daha akla yakın ya. Daha akla yakın ya.
Hayır, bu bilimsel bir şey değil mi söylediğiniz?
Gayet tabii canım.
Ha,
gayet
yani
tabii.
Şimdi bunun
mesela embriyo gelişirken
XX
olsun XY olsun. Kadın kız olarak gelişiyor. Muayen bir zamandan sonra kandaki testosteron seviyesinin artması onu.
Erkek.
Yapıyor. Erkek yapıyor.
Çok güzel anlatmışsınız kitabınızda, çok sade.
İşte o zaman sen tutup yani beyinler aynı bilmem neler aynı... Zihniyet farkı, zihniyet.
Evet.
Şimdi bizde geçerli olan zihniyet, kadının ikinci sınıf yaratık olduğu zihniyet. Daha doğrusu kadın kendini ikinci sınıf yaratık görüyor. Ya ben kadın olsam, kadın haklarına falan karışmam. Bana ne derim? Benim hakkım, benim yaşam hakkım var.
Tabii biz mesela sizden sonraki çekimde, benim gene kolejden dönem arkadaşımla, Elif'le toplumsal cinsiyet eşitliğini işleyeceğiz. Yani burada tabii ben... Bu konuları dışarıdan bilmekle birlikte hani çok iyi biliyor muyum bilmiyor muyum ondan da emin değilim, öğreneceğim ben de. Sizin dediğiniz çok temel bir şey, yaşama hakkı. Yani herkesin yaşama hakkı var, hayvanın da var, kadının da var, erkeğin de var, çocuğun da var. Biz tabii şu anda ben coğrafyanın önemine inanıyorum. Hani İbn Haldun'un bir lafı vardır ya, coğrafya kaderindir diye. Gerçekten değişik bir coğrafyadayız. Geçen gün çok güzel bir örnek olduğu için anlatmak istiyorum. Hani zihniyet dediniz ya, beyin aynı geliyor her yerde ama işte beslenme, aile, çevre, kültür, her şey aslında hem kişinin
kişiliğini
karakterini daha sonra toplumların karakterini oluşturuyor. Bir düğün yapıldı Türkiye'de, çok büyük paralar harcandı bir yere, bir sürü jet uçağı oraya gitti. Hiç yoktan bir düğün yeri yapılmış ve bu paylaşılmış Twitter'da. Şu an ben Twitter'da yokum ama bana geldi. Ben de hayretler içerisinde bir arkadaş grubuma gönderdim. Orada da çok aydın diyebileceğim artık entelektüeli geçmiş aydın olan bir arkadaşım dedi ki bu coğrafyada ne bekliyordun ki, niye şaşırıyorsun dedi bana.
Çok
o kadar
doğru.
Uyarıcı bir şey ki bana. Çok doğru yani, ben dedim ki doğru, ben niye şaşırıyorum ki ya buna. Ya o kadar böyle zaten burası. Ben bu kişiden, bu zihniyetten başka türlü olmasını beklemem. Sizin dediğiniz noktaya gelecek hocam. Diyorsunuz ya. Ben hani bir şey olduğunda yorum yapmak, zannetmek bizi aslında yoruyor çok. Ya bu böyle. Hani bu. Ben çünkü beklentiye girdiğim zaman en büyük sıkıntıyı çektiğimi fark ediyorum. Ya bu kişi niye böyle dediğimde çektiğimi fark ediyorum. Niye öyle? İşte annesine babasına bak. Yani yetiştiği ortama
sen
bak.
Sen onu kime söylüyorsun bu kişi niye böyle diye? Kendi kendine söylüyorsun.
Yani insanlara bakıyorum, sokakta karşılaştığım, bazen arkadaşlarıma bakıyorum. Yaşadığım hayal kırıklıkları genelde beni sorgulatır.
Benim derdim ne biliyor musun? Sen, bütün insanlar uyanır uyanmaz konuşmaya başlıyorsun. Açık olarak benimle konuşmuyorsun ama kendi kafanda konuşuyorsun.
Evet. Uykuda da konuşuyorum bence ben.
Hayır ama rüyada. Yani kalkacağım, şunu yapacağım.
Ha, tabii.
Yani lisan düşüncenin, beyindeki fikirlerin şeyidir. Sen fikrini hissettiğin zaman bunu söze döktün veyahut da dökmedin. Mühim olan o değil. Zaten sen onu hissediyorsun, farkına varıyorsun. Farkındalığının sebebi o. O zaman zaten insanlar konuşuyorlar. Şimdi toplumun böyle olması, sen bunu söylesen de söylemesen de bunu hissettiğin anda, sabahleyin kalktığın zaman, hissettiğin zaman, arabaya binip yolda hissettiğin zaman bilmem. Biz zaten devamlı kendimizde iletişim halindeyiz. İşte bu kişiliği oluşturuyor. Kişiliği geliştirecek de bu iletişimdir. İletişimin ortadan kalkması, yani birçok şeyi normal görüp bunu kendi kendine konuşmaman işte geriliği o getiriyor. Senin verdiğin misalde adamın bu kadar büyük bir düğün yapması, adam sadece düğün yapmasının yani hedonistik dediğimiz narsistik şeyle zevk alıyor ondan ve moda o.
Moda o, evet. Moda o.
Yani bir de şey var, değer yargısı o. Düğünü nerede yaptınız? Aa, bizim kızın düğünü bilmem ne. Ben şunu ya. Şimdi bu bir olay oluyor. Ya Türkiye'de evlilik programı diye bir program var. İnsanlar bunu seyrediyorlar. Bu bütün dünyada olan bir program. Yani ben merak ediyorum. Hangi aklı başında insan oturup her gün evlilik programı gibi orada saçma sapan
doğru.
Ama hakikaten böyle, yani.
Şimdi böyle dediğimiz zaman nasıl algılanıyor bazen biliyor musunuz hocam? Ukala, kibirli, hani birisi de diyebilir ki sana ne kardeşim, pardon.
Tabii.
Size demiyorum. Bana tabii, mesela tabii. Sana ne ya? Parası var, istediğini yapar. Sana ne yani?
Aynen.
Diyebilir. Diyor da zaten. Mesela ben kendime göre bu sosyal bir proje. Yani sosyal proje ne demek? Biz bu işten para kazanmıyoruz demek. Hani onu söyleyeyim. Çünkü hani o önemli bir faktör. O yüzden ben mesela lütfen abone olunuz falan diyorum. Bunun nedeni daha fazla kişiye ulaşsın. Çünkü tek yolu abone sayısının artması. Yani bizi öyle hani sponsor edip hani aa bu program şuraları, öyle bir durumumuz yok. Hiç de önemli değil. Şunu diyeceğim. Mesela ay lafımı unuttum işte, heyecanlanınca böyle oluyor. Şimdi bana diyorlar ki bazen niye mesela buna takılıyorsun? Ya diyorum hani bilmiyorum, nedenini bilmiyorum. Yani ben böyle fonksiyon gösteriyorum. Beynimin içi işte dediğiniz gibi okuduklarım, yaşadıklarım, konuştuklarım ve benim kafam oraya takılıyor. O beni meşgul ediyor. Bu niye böyle diyorum? Bu nasıl daha iyi olabilir diyorum. Mesela sizin söylediğiniz biraz önce buna benzer bir laf vardır. İnsanın kelimeleri, düşünceleri hayatı, hani buna dönüşür gibi, hani öyle bir söz var, kimin olduğunu hatırlayamıyorum ama böyle quote gibi. Sonra aklıma bütün o sufizmin prensipleri geliyor. Mesela en büyük direniş kalbi temiz tutmaktır. Kalbi derken zihni aslında bu, yani bunun hepsi bir
bütün. Huzurlu olmak.
Aynen. Şimdi o zaman bunun içine ne koyduğumuz çok önemli. Ben mesela kızıma diyorum, midenin içine ne koyuyorsan bunun içine ne koyduğun da önemlidir diyorum. Doğru bir şey mi söylüyorum o zaman?
Tabii. Yalnız
dinlemiyor beni ne, o ayrı, o da Ali Közbay'ın konusu.
Şeyi var tabii. Ne kar elde edecek ondan?
Anlıyorsun.
Onun bir yerde hedonist. Gel mesela kızım şöyle yap, şöyle yap, bunu böyle yap dediği zaman, kız onu yaptığı zaman beyin olarak da veyahut da kişisel olarak da bir mükafat bekleniyor. Mükafat bir kere beğenilmek. Yani annenin kendisini daha takdir etmesi, o çocuklar için çok önemli bir şey. Şey yapması. Bir de bundan bir yarar sağlaması şey yapan. Maalesef bilimsel ve güzel olan şeylerin hiçbirisi ani yarar vermiyor.
Evet.
Yani
maalesef.
Bunu şöyle yap bilmem ne. Ama gerçek olmayan yalan şeylerin veyahut da hatalı şeylerin hepsi çok kısa zamanda bazı mükafatlar veriyor.
Mesela şu anda sosyal medya gençlerin yani elinden düşürmedikleri.
Onu şey yapıyor. Yani şimdi onun için ben diyorum, ben insanları mesela, insanlar çok şey yapıyor diyorsunuz. Ya çok basit bir şey. Bu kadar gezegen var, 100 milyon gezegen var, 100 milyon galaksi var, bilmem kaç milyon galaksi var, şunlar var, bunlar var. Ondan sonra bir dünya var. Dünyanın üzerinde binlerce tür var. O türlerden bir tanesi insan, bilmem ne şey yapar. Bu kadar sistem içinde bir adam kalkıyor diyor ki ben özelim. İnsan özel diyor. Benim ırkım özel diyor.
Şimdi
bunun üzerine savaş yapıyor.
Tabii.
Ama olacak şey değil ya.
Tabii. Büyük gelişmemişlik. Ben öyle görüyorum. Büyük gelişmemişlik olarak değerlendiriyorum.
Şimdi ben bir soru soracağım.
Buyurun.
Gelişmişlere soruyorum.
Ay, tabii biz çok gelişmişiz. Sorun lütfen.
Ağaç. Bir yere ekiliyor veya ekiliyor. Büyürken doğayı bozar mı, bozmaz mı?
Ağaç kendi başına bir yerde büyürken doğaya adapte olur. Ve doğaya adapte eder.
Çok önemli bir şey söylüyor. Adapte olur. Yani dallarını öyle bir gönderir ki.
Evet.
Orada taş mı var? Başka bir yaratık mı var? Dolaşır. Başka bir şey mi var?
hiç onları kale almaz.
Evet.
Yalnızca oradan uygun şeyleri alır. Şimdi biz o ağaca o uygunları aldığı zaman bu ağaçtır diyoruz. Anlaştık. Ama insana geldiğimizde çok riskli bir kavram devreye giriyor.
Beğenmeme.
Böyle olmalı.
O ağaç değil yalnız.
Tamam.
O aşı. İnsana aşı yapıyorsun. Sen ağaç istediğin başka şey aşılıyorsun oraya. İnsanın problemi o. Bırakmıyorsun ki kendi başına gitsin.